Ayrım 54. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 597. Şahin, cebinde Rocco'nun saati, direksiyonda ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza, üstten ayrılıp Sodeco geçişine doğru yola çıktığında tepeyi eli geçirme savaşı yeni başlamıştı. Saf Gigi'nin yaptığı uyarıları, Sodeco'da Tayun'dan fazla keskin nişancı olduğu, Saint Michel Kilisesi'ni ele geçiren Hizbullahçıların da bu sabah geldikleri söylentilerini aklından çıkartmıyor, Osten'den gelenleri durdurmaya kalkışan kırmızı sarıklı kambur molla ile karşılaşacak olursa işin sarpa saracağını düşünüyordu. Ve çok korkuyordu. Ama korkmanın ödleklik anlamına gelmediğini, yürekliliğin çoğu kez korkudan kaynaklandığını, korkuyu alt etmek çabası anlamına geldiğini kanıtlamış olmanın rahatlığı, o zamana dek bilmediği bir mutluluk vermişti ona. Korkunç derecede zor bir işe, kimse yardım etmeden, herkes karşı çıkarken girişmenin verdiği bir mutluluk. Herkesin engellediği bir iş, söz gelimi herkesin karşı çıktığı bir baş kaldırı, kimsenin onaylamadığı bir meydan okuma. Tek başımıza kurduğumuz, bir tek bizim yararlandığımız sessiz, onurlu ve alçak gönüllü bir mutluluk. Gerçek mutluluğun yokluğunu gideren ya da azaltan tek kişilik, özel, gizli bir mutluluk. Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza'yı bağışladığı, beklemediği bir geri dönüşün yol açtığı rahatsızlıktan hemen kurtulduğu için de sevinçliydi. Beyrut'tan ayrıldığı için kim bilir ne çok üzülmüştü zavallı çocuk. Ölürsem gam yemem albayım. Son aylar boyunca kaç kez öldüm. Bir kez daha ölsem ne çıkar? Haksızlık ettim ona, kötü davrandım. Brutezza dedim ona, harem ağası dedim. Taşaksızsın, iki bacağın arasında toplu iğne bile yok dedim. Belki harem ağasıdır ama geri gelmeyi becerdi. Hem de bir kor generalle birlikte. Belki taşaksızdır ama benim karşıma çıkmak, benimle doğu kesimine gelmek taşaklılığını gösterdi. Peki ne diyor, ne istiyor? Demin Rita'da Kasçıya'dan, numaracı bir kaltaktan, kaşarlanmış bir orospudan söz ediyordu. Şimdi de ordudan, vatandan, bayraktan söz ediyor. Hayır, dürzilere karşı korumak istediği bir cam gözden, delik deşik olmuş bir golf alanından, sersem bir büyükelçiden, çok zengin görgüsüz bir çamaşırcı kadından, James Dean'den söz ediyor. Bütün bunların Beyrut'la ilgisi ne? Belki de kaç kez öldüğü için aklını oynatmıştır. Belki de dinlemiyorumdur anlattıklarını. Sonra dinlerim. Saati Rocco'ya götürdükten sonra ne istediğini sorarım. Bu sırada ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza arabayı sürüyor, onu yazgısıyla buluşturmaya götürüyor. Bu buluşmanın bilinçsiz suç ortağı oluyordu. Çok kötü sürüyordu. Öz eleştirisini daha iyi söyleyebilmek için ellerini direksiyondan kaldırıyor, el kol hareketleri yapıyor, çırpınıyor, engelleri kıl payı sıyırıyordu. Aerodrom yolunu, Nasır Bulvarı'nı böyle geçti. Sabra kavşağından sapıp Çamlık boyunca gitti ve Behara sokağına girdi. Genellikle açık olan ve tek bir parmaklıktan oluşan Sodeco geçişine yaklaşmaya başladı. "Daha hızlı," dedi sabırsızlanan Şahin. "Baş üstüne albayım," yanıtını verdi ve çekiciler dönemeçleri alamazlar gerekçesiyle şekerin girmemiş olduğu daracık sokaklara daldı. Durmadan sağa sola saparak, yan yatarak, tekerlekleri yerden keserek dar sokakları, dönemeçleri aşıp denetim noktasına geldi ve fren yaptı şaşırarak. Geçiş kapalıydı. Sivri çubuklar dikmiş, aralarına dikenli tel germişlerdi. Niçin? Sivri çubukların dikenli tellerin gerisinde alınlarına kara bir bez sarmış, göğüslerine Hümeyni resimleri iliştirmiş bir sürü adam vardı. Niçin? Kırmızı sarıklı, Kalaşnikov'un kayışına bir Kur'an asılı kambur molla da vardı. Niçin? Molla diz çökmüş, geçemeyeceklerini belirtmek için silahını jipe doğrultmuştu. Niçin? "Geri dön, geri dön," diye haykırdı Şahin. "Geri mi döneyim albayım?" "Evet, geri dön. Baş üstüne albayım." Geriye dönebilmek için yarım daire çizerken sivri çubuklardan birini devirdi, fren yapıp vites kolunu geri vitese takacağı sırada motor durdu. "Durma be, durulur mu burada?" "Stop etti albayım." "Marşa bas, çabuk." "Çalışmıyor albayım." "Bir daha bas, acele et." "Baş üstüne albayım." Sonunda motor çalıştı. Dönüşü tamamladı ama dönerken ön tampon bir dikenli tel yumağına takıldı ve engelin neredeyse tümünü sürükleyip götürdü. Bir gelin arabasının arkasına şakadan bağlanmış konserve kutuları gibi sürükledi. Şangur şungur. Ne yapıyorsun salak herif? Tampona takıldı albayım. Tam tampona takıldı albayım derken Behara sokağına girmek için döndü ve dönünce jipin sağ yanını, bu arada Şahin'in gövdesini kambur mollanın kalaşnikovuna verdi ve bir haykırış duyuldu. Allahu Ekber. Haykırışa bir yaylım ateşinin çıtırtısı eşlik etti. Plakaya, arka farlara, arka köşeye çarpan 7.62'lerin çıtırtıları. Çıtırtılara sağ kapının sacını delen bir merminin sesi de karıştı. Şahin'in yanında oturduğu kapı. Ve Şahin sağ bacağının önce havaya kalkıp sonra yere inerek her tarafı kan içinde bıraktığını gördü. Sağ ayağında topuğundan başlayarak yayılan dayanılmaz bir acı hissetti. Merminin postaldan geçerek sağ topuğuna saplanmış olduğunu anladı. Olup bitenden haberi olmayan yanındaki salağın koluna sarıldım. Sahra hastanesine hemen, sahra hastanesine mi albayım? Son sürat hemen. Rahatsızlandınız mı albayım? Mideniz mi bulanıyor? Çabuk. 3 kez çabuk dendikten sonra gazı kökledi ve dikenli teli gelin arabalarına takılan konserve kutuları gibi peşinde sürükleyerek, yine hoplayıp zıplayarak, tekerlekleri yerden keserek sahra hastanesine geldi. Ne olup bittiğini anlamadan doktorlara teslim ettiği Şahin'i hemen ameliyat masasına yatırdılar. Kambur Molla'nın saç ve postal engellerini aşan, dengesini yitiren 7.62'lik mermisi kemiğin içinde parçalanarak McNamara'nın harika çocuklarının çok sevdikleri 5-56'lık bir merminin yol açabileceği bir yıkımın benzerine yol açmıştı. Topuk yoktu artık. Ayak kemeri, aşık kemiği, kaval kemiği bir avuç kemik kırıntısına dönüşmüşlerdi. Küboidler, konik kemikler sanki erimişlerdi. Parmak kemikleriyle ayak tarağı kanlı bir kıkırdak yığınına dönüşmüştü. Topuğumdan vurmuşlar değil mi diye mırıldandı Şahin, artık dayanılmaz boyutlara ulaşan acıyı yenmeye çalışarak. Evet albayım, yine tenis oynayabilecek miyim? Tenisi bırakın da Sodeco geçişinde ne işiniz vardı onu söyleyin, yanıtını verdi doktor konuyu değiştirerek. Bir saat götürüyordum. Saat mi? Ne diye? Kendime ödlek olmadığımı kanıtlamak için diye mırıldandı cılız bir sesle. Sonra bayıldı ve ayağını kestiler. Daha doğrusu ayağının kalıntısını. Böylece son aşamaya, cumartesi gününe gelindi. Esrarım zarar vermez, iyi maldır, bekadan gelir. Balbek'in yeşil ovalarından, ucuz da. 1 kilo alıp da asker çek, çek esrarımı çek. Bu acılı öyküyü, bu acılı kenti unutmanın tek yolu esrar çekmek. Güneş batarken hüzünlü bir kadın sesi çifte kıyım gecesi aerodrom yolundan yükselen haşhaş ekicilerinin türküsünü okumaya başladığında Angelo ile Fransız Bernard gözlerini artık son nefesini vermekte olan beyaz kısraktan ayırmaksızın Rocky'ye parmaklığı kaldırmasını söylediler ve şeker son kasalarla birlikte Tayyum'dan geçti. Kasalara müzedeki silahları, komuta merkezinin telsizlerini, telefonlarını, çeşitli donanımını, bu sabah yalnızca kiraz ağacından büyük masa ile 2 iskemle ve emirin yağlı boya tablosundan başka bir şey kalmayan karargahın eşyalarını yerleştirmişti. Bu sırada Pistoia, küçük San Gimignano'yu tamamlamış, birliğin 1200 askerini geri götürmek için gönderilen gemiler ufukta belirmiş ve amiral gemisinin komutasındaki donanma, İtalyanların Beyrut'taki son gününü ve gecesini güvence altına almak amacıyla kıyı boyunca mevzilenmişti. Bunun üzerine Akbaba çılgın atı çağırarak artık gidiş tarihinin açıklanmasını, subayların erlere ertesi sabah yola çıkılacağını söylemelerini istedi. Sonra profesörü çağırdı ve Hristiyanlarla dürzilere de bilgi verilmesini, gün doğarken ateş etmeyerek gemilere binme işlemini kolaylaştırmalarını istemesini söyledi. Charlie'yi çağırıp amalcılardan aynı istekte bulunmasını, Zandra Sadra da yiyeceklerle Sahra Hastanesi'nin son konvoy yola çıkmadan teslim edeceğini bildirmesini söyledi. Sonra da bomboş odasının kapısını kilitleyip bavulların arasına çöktü ve bu kez gözyaşlarına, hıçkırıkların da karışmasına izin verdi. Yola çıkacakları günden önceki o cumartesi akşamı kim görse Akbaba'yı tanıyamazdı. Gözleri çökmüş, yanakları şişmiş, kabuğun altında oluşan irin yüzündeki yara izini çirkinleştirmiş, şarkıcı kızın çakı gibisin generalim, bu akşam boş musun diye seslendiği yakışıklı erkeğin gölgesi kalmıştı geriye. Olağanüstü enerjisi tükenmişti. Kendine güveni yok olmuştu. Bir yandan hıçkırırken evet diyordu içinden. Herkesin gözü önünde bayrağımızı dalgalandırarak gidiyorum. İngilizler gibi sıvışmıyorum. Yine de kendinden özür diliyordu. 4 yaşında 3 tekerlekli bisiklet, 6 yaşında yüzme, 13 yaşında engelli koşu yarışını, 14'ünde boks müsabakasını kazanan çocuktan, 2 yazını bir balıkçı teknesinde geçiren yeni yetmeden, tren yolcularını güvenlik içinde taşımak için askerlik mesleğini seçen delikanlıdan ve onuru bir kez daha yaralanmak üzere olan erkekten, daha doğrusu askerden özür dilemek istiyordu. Evet, Beyrut'ta yediği kazıklar onurunu incitmişti. En başta da, şimdi İtalyanlara dokunmayın, İtalyanlar kan kardeşimiz, giderken bize armağanlar veriyorlar biçimine dönüşmüş olan o çağrı. Yarın sabah ödeyeceği biftek, salam, makarna, can kurtaran, röntgen aygıtları ve ameliyathaneden oluşan haraç da yenilir yutulur gibi değildi. Evet, adam başına 3.333.333 liret virgül 33 santime onurunu satarak sorumlu olduğu 1200 kişiyi evlerine döndürüyor, daha doğrusu döndürebilmeyi umut ediyordu. Eve dönmek ne anlama geliyordu onun için? Kan dökülmeden yapılan günlük küçük savaşlara dönmek, değeri olmayan şeylerin değer kazandığı bir ortamın yanlış çelişkili kurallarına yeniden ayak uydurmak, doğal adı verilen bir yaşayışın sıkıntılarına, üzüntülerine yeniden karışmak anlamına geliyordu. Ev bir rahatlık, bir sevinç kaynağı değildi onun için. Roma'nın sözde iyi bir mahallesinde, sözde iyi bir apartman dairesiydi. 8 odalı, soğutma düzenekli, garajlı, önemli konuklar ya da dost olmayan dostlar geldiklerinde ortaya çıkartılan gümüş takımlı. Hiç özlemediği, hiç görmek isteği duymadığı, yokluğunda katlandığı sıkıntıları ya da başka budalılıkları anlatarak kafasını şişirecek bir kadınla paylaşılan bir yataktı. Ben burada tek başıma her şeye göğüs gererken Lübnanlı karılarla kim bilir ne haltlar karıştırmışsındır. Genelkurmay'a memur gibi gidip gelmekti. Geçici ününü kıskanan, dedikodu zehri akıtarak öç alan arkadaşlarının nefreti demekti. Çirkin bir rütbe yükseltme savaşı, emekliliği beklemek demekti. Emeklilik. Emekli olunca yaşam sıkıntı ve yalnızlık damıtan bir musluğa dönüşürdü. İnsan solar, körelir, yaşlanırdı emekli olunca. Sönerdi, işsizlikten ölürdü. Öyleyse heksojenle ölmek daha iyi. Hem de hemen Beyrut'ta. Ama heksojenle ölecek olursa emekliliğin çok uzağında yüzlerce kişi de onunla birlikte ölürdü. Onuru uğruna gereksiz bir karşılık ödemiş olurdu. Bunun içinde onurunu boş yere satmış olduğu kuşkusu içinde ağlıyordu. Treni iyi yönetememiş olmaktan da korkuyordu. Belki askerlerini tabutlar içinde evlerine gönderen kötü bir komutanım diyordu kendi kendine. Belki konvoylarla, kasalarla, dikey siperlerle, gereksiz yere zaman yitirmekle hata ettim. Belki İngilizler gibi gizlice sıvışmamakla, kumar oynamakla, fişin kazanacağını sanmakla hata ettim. Belki yeterince değerlendirme yapamadım. Kimi rastlantılara, örneğin hep karşıma çıkan, hep kendini kendisiyle çarpıp, kendini kendisine bölen ve yine kendini doğuran 3 sayısına yeterince önem vermedim. 3 kamyon, 3 sürat teknesi, 3 gemi, 3 tabur. Çifte kıyımdan bu yana geçen 3 ay. Adam başına ödenen 3.333.333,33 liret. Gelmeyen 3. kamyon, gelebilecek olan 3. sürat teknesi, görmeyen 3. göz, duymayan 3. kulak ve 3. gemi. Bütün bunlar bir rastlantı mıydı? 3. gemi tehlikeye çok acıktı. Çünkü bir kamikaze olacağını varsayarsak, gitmelerine izin vereceği 2 gemiye bakarak rotasını çizebilecek, zaman ayarı yapabilecekti. Kaldı ki 1. ve 2. gemilerin gidişinden sonra 3. gemidekilerin içlerinin rahatlayacağını, tehlikeli bir iyimserliğin ortaya çıkacağını da hesaba katmak gerekirdi. Haydi çocuklar, biz de gidiyoruz. 3 gemide de yeterli savunma önlemleri aldırtmıştı. Kaptan Köprüsü'ne 10 nişancı, Pruva Köprüsü'ne 10, Arka Kasara'ya 10, Alt Köprü'ye 10, üst köprülere de 20 nişancı yerleştirilecekti. Nişancılardan her birine en ufak bir tehlike karşısında hemen ateş açmalarını, su üstünde yol alan her şeye, küçücük bir balıkçı teknesine bile ateş etmelerini söylemişti. Kendisi de üçüncü gemide olacaktı. Gerekirse çarpışmayı o yönetecekti. Ama içinden bir ses, kamikaze saldıracak olursa varlığının bir işe yaramayacağını söylüyordu. Donanmanın bilgisayarları, topları, teknolojisi de bir işe yaramayacaktı. Ateş yağmuruna karşın sürat teknesi hedefine bindirecek, karıncalar bir kez daha fili yiyeceklerdi. Ve çılgın at kapıyı vurup da Şahin'in kendine geldiğini ve onunla konuşmak istediğini haber verinceye dek hıçkırmayı sürdürdü. Hemen geliyorum. Ayağı kesilmiş, gözleri çakmak çakmak, Sahra Hastanesi'nin yatağında yatmakta olan Şahin, yürekli bir gülümsemeyle karşıladı onu. İki istekte bulunmak için görüşmek istemişti. İlk isteği bavulundaki tenis raketine ilişkindi. Artık yüreğini sızlatan bu raketi anı olarak manastırın baş rahibesi Rahibe Esperanza bırakmak istiyordu. Rahibe eskiden ünlü bir tenisçi olduğu için armağanın değerini bilecekti. Raket Osten'i işgal eden hükümetçiler aracılığıyla gönderilebilirdi. İkinci isteği, Kasım ayında önemsiz bir suç yüzünden geri gönderilen ama salı sabahı Romalı generalle birlikte dönen ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza'ya ilişkindi. Narkozun etkisinden kurtulduğunda onu başucunda bulmuş, Büyükelçiliği Koruma Birliği'ne katılıp Beyrut'ta kalarak hatasını gidermek isteğine ilişkin bitip tükenmek bilemeyen ama saygın konuşmasını dinlemek zorunda kalmıştı. Zavallı çocuk elbette Einstein'ın aklına sahip değildi. Sık sık karşısındakilerin sabrını taşırıyordu. Ama iyi niyetliydi, içtenlikliydi. Kimseye zarar vermezdi. İsteğini yerine getirmek uygun olurdu. Hatırım için generalim. Peki albay, merak etmeyin, yanıtını verdi duygulanarak. Soruşturma yaparak vakit yitirmeden yarım saat sonra ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza'nın Büyükelçilik Koruma Birliği'ne atanması için emir verdi. Ama raketi Şahin'in bavulunda bıraktı. Çünkü o gece tepe Amalcıların eline geçmişti. Manastırı Hizbullahçılar işgal etmişti ve Rahibe Esperans, Rahibe George ve Rahibe Milady ile ilgili haberler kötüydü. Çok kötü. Esrarım zarar vermez, iyi maldır, bekadan gelir. Balbek'in yeşil ovalarından, ucuz da, bir kilo alıp da asker çek, çek esrarımı çek. Bu acılı öyküyü, bu acılı kenti unutmanın tek yolu esrar çekmek. Hava kararır, hüzünlü kadın sesi haşhaş ekicilerinin türküsünü söylemeyi sürdürürken subaylar askerlere gidiş haberini verdiler. Bu görevi severek yerine getirirken en çok Sandokan sevindi. Çünkü İtalya'ya dönmek, denize de denizciliğe de hoşça kalın diyebilmek, babasının savaş karşıtı barışçıl çizgisini izleyebilmek için sabırsızlanıyordu. Bakımsız keçi sakalını, aşağıya sarkık uzun bıyıklarını, favorilerini kesince melek gibi bir yüzü olmuştu. Altın saat takmayı, Rotary Club kartı kullanmayı, papatya toplayıp Alplerde alabalık tutmayı seven, pısırık bir burjuvanın kimliksiz yüzü. Halıya verdiği zarar nedeniyle Sünni milletvekilinden özür dilemeye de gitmiş, Bertrand Russell'ın görüşlerini savunarak şimdi söylediği cümleyi söyleyeceği zamanı beklemeye koyulmuştu. Çantalar sırta çocuklar, yarın gemilere biniyoruz. Nasıl mı tepki gösterdiler? Doğrusunu demek gerekirse çoğunluk bir mucize karşısında gösterilen tepkiyi gösterdi. İlk yararlanan da balıkçı Calogero oldu. Formica'ya dönme haberinin coşkusu savaş sırasında oynattığı aklına yeniden kavuşmasını sağladı. Calogero çakan şimşeklerin yükselen denizin yol açtığı sarsıntıdan kurtulamamış, yeniden tekne aramaya kalkışmaması için Sierra Mike revirinde giydirilen deli gömleğini o ay boyunca sırtından çıkartamamıştı. Bas bas bağırmıştı hep. Ağı açın. Bu sahneye atılacak ton balığı değilim. Çocuğum ben. Bir Hristiyan. Çantalar sırta çocuklar. Yarın gemilere biniyoruz. Sözcüklerini duyar duymaz sakinleşmişti. Nereye gidiyoruz? Evimize Calogero. Sizin evinize mi? Bize mi? Biz kendi evimize, sen de kendi evine. Öyleyse izin verin de bavulumu yapayım. Artık kaçmam. Elinden bir şey gelmeyen ermiş Lazzaro öyküsüyle sonra komünistlere oy vermek, Teddy Boy olmak tehdidiyle İsa'ya karşı çıkmış olmanın pişmanlığı içindeki Roberto da çoktan iyileşmişti. Gökten bir melek inip iyileştirmişti onu. Keşiş olmak istiyordu artık. Bir Cappuccini manastırına girip kendimi şemsiye gibi unutulan insanlara adayacağım. Bana sağlanan desteği onlarla paylaşacağım. Ama Sandoka'nın dediklerinin ardından şöyle bağırmaya başladı. Hepinizi kandırdım hıyarlar. Gökyüzünden melek filan inmedi. 27 baykuşa pilleri bir çavuş götürdü. Sonra kerhaneye gitmek, kumar oynamak, Komünist Parti'ye üye olmak için bir an önce San Remo'ya dönmek istediğini söyledi. Luca ile Nicola'ya gelince ikisi de heyecandan bayıldı. Kendilerine geldiklerinde artık bambaşka bir insan olmuşlardı. Hemingway'in hakkı varmış dedi Luca. Savaşta insan adam oluyor. Ben de artık Kensington bahçelerinde Never Never Never Land peşinde koşan bir çocuk değilim. Artık Venedik'te Donatella ile dans ederek San Marco alanını arşınlayarak vakit öldürmeyeceğim. Savaş çok heyecanlı diye yanıt verdi Nicolin. Sevincini mucizenin doğurduğu başka sevinçlerle paylaşmaya koşarken hurra yaşasın. Buna karşılık kimilerinin tepkisi de insana çok acı çektiren, çok üzen bir ilişkinin sona ermesine eşlik eden bir hüzün, bir ilgisizlik oldu. Göğsünden Hümeynili parayı indirmeyen, ikide bir toplu mezara gidip Leyda'yı gömdüğü yerin üstündeki keçileri kovalayan Rambo'nun da tepkisi böyle oldu. Yazık, keçileri kovalayamayacağım dedi durgun bir sesle. Geride bir sevgili, bir kadın bırakacak olanlar da aynı biçimde tepki gösterdiler ve en çok da Fabio bozuldu bu habere. Daha çarşamba günü Yasemin'e sensiz bir yere gidemem ben. M113'ün içine saklayıp seni de gemiye bindirerek İtalya'ya götüreceğim. Tankın komutanı arkadaşım sesini çıkartmaz demişti. Yasemin'in karşı çıkması bir işe yaramamıştı. Olmayacak şeyler isteme, Mr. Coraggio. Allah bize umduğumuzdan fazlasını verdi. Bununla yetinmeliyiz. Ama o düş peşinde koşmayı sürdürmüş, tankın komutanına sevgilisini tanka gizlemek istediğini söylemişti. Adam yakasına yapışmış, salak herif, böyle bir şey yaparsan hapse attırırım seni demişti. Matteo da çok üzülmüştü. O gün donanmanın helikopteri son postayı getirmiş, postadan Rosaria'nın bir mektubu çıkmıştı. Sevgili Matteo, sık sık gündeme getirdiğim dürüstlük ve tutarlılık ilkelerine uyarak seni canını tehlikeye attığın Beyrut bataklığına niçin ittiğimi açıklamak istiyorum. Orta Doğu konusundaki tez bir bahaneydi. Bana kur yapan, yaşlıca bir adamı sevip sevmediğimi anlamam için senin uzaklaşman gerekiyordu. Seviyormuşum. Hem de deliler gibi. Onunla evlendim. Bir aydır bayan Caruso'yum artık. Caruso ailesi reisinin eşiyim. Evet, balık pazarını ellerinde tutan ve Badalamenti'lerin rakibi Caruso ailesi. Bana kırılmayacağını umuyorum. Kırılmak mı? Yüreğine inmişti. Dalila'ya koşup da ertesi sabah yola çıkacaklarını, aklının onda kalacağını söyleyecek yerde ne yapacağını bilemeyen her insan gibi erkeklik onuruna, Sicilyalı onuruna sürülen lekenin silinmesi için yardım istemişti ondan. Dalila, Dalila, yaşlı bir mafya babasıyla evlenebilmek için Rosaria beni buraya göndermiş. Ne olursun yardım et bana, benimle yat hemen, yoksa erkekliğimden kuşkuya düşeceğim. Dalila da hasta bakıcı mı sandın beni, defol git gözüm görmesin seni yanıtını vermişti. Namus lekesini, Rosaria'yı, Dalila'yı, Orta Doğu üzerine tezini, mafyayı, Palermo'yu, Palermo'dan bin kat beter Beyrut'u, hangi ırktan dinden olurlarsa olsunlar kalleş ve acımasız olan kadınları unutabilmek için Matteo hüzünlü sesin önerisine uydu. Gidip bir kilo esrar aldı ve büyük bir bölümünü içti. O kadar çok içti ki kendinden geçip de bir ara Sicilyalı lehçesiyle bağırarak ortalığı ayağa kaldırınca balıkçı Calogero'dan daha yeni çıkartılmış olan deli gömleğini bu kez ona giydirdiler. Ölmek istiyorum. Türkünün önerisine uyan yalnızca Matteo olmadı. Son gece askerlerin çoğu esrar satın aldı. Hemen herkes aldı. Karabinyeriler, paraşütçüler, marolar, lojistik görevlileri, karargah görevlileri. Her yerden, her satıcıdan aldılar ve Beyrut'ta herkes esrar sattı. Esrarla birlikte bir tarafında keçi sakallı Abraham Lincoln resmi, bir tarafında Lincoln Memorial bulunan 5 dolar taklidi çarşaf da veren 21'in köşesindeki Suriyeli bakkaldan aldılar. Evet, Ferruccio'nun Muhammed'i gönderdiği, Muhammed'in de ceza olarak fıstık kabak çekirdeği yürüttüğü bakkal. 22'nin önündeki küçük alanda bulunan benzinciden aldılar. Evet, maymuncuğun Argan sokağında Ninet ile karşılaşmadan az önce damından atladığı benzinci. Burç El Baraçni de meçhul asker anıtının karşısındaki kasaptan aldılar. Evet, Cino'nun dibine oturup çocukluğunun ekim güneşi ve yine geleceğim diyerek uçup giden ölümün kara kanatları konusunda şiir yazdığı anıt. Üzerinde Palestinian Revolution yazılı bebek başları üreten iş yerinin işçilerinden aldılar. 10 çikolataya 10 gram esrar, 50 çikolataya 50 gram esrar. Subaylara bedava veren güzel orospu Şila'dan, havuz yıkıntısının dibine düşen jipin içinde askerlerle düzüşen çirkin orospu Fatma'dan aldılar. Bayramlıklarını giyip "Will you please marry me?" diyerek kendisiyle evlenecek İtalyan aran Farjan'dan, çivinin tayınını çalan karnı aç kız Cemile'den aldılar. Esrar karşılığında Cemile'nin tek isteği kızarmış bir tavuk oldu. Gobeireli gerillalardan, 6. Tugay'ın kaçaklarından, mollalardan, müezzinlerden, Faruk sokağındaki gözleri görmeyen yaşlı adamdan aldılar. Sarı, kara, kırmızı, esmer esrar aldılar. Kimisinin üstünde ekstra kalite yazan, kimisinde yazmayan, kimisinin üstünde Lübnan sediri resmi bulunan, kimisinde bulunmayan, keten ya da pamuklu torbalar içinde toz, yaprak, topak, çubuk, dörtgen, dikdörtgen, yuvarlak esrar aldılar. Çoğu hemen içti aldığı esrarı. Nasıl olsa son geceleriydi. Askeri doktorlar sidik örneği almaya gelmez, üstler esrar içersen ağzını burnunu dağıtır hapse atarım seni diye göz korkutamazlardı. Bol bol içtiler. Akbaba ve kurmayları ne kadar esrar içildiğini hiç öğrenemeyeceklerdi. Her üstten, her karakoldan, her nöbet noktasından, her M113'ten ve her kuleden esrar kokusu yayılıyordu. Esrar çekenlere mis gibi gelen ama aslında leş gibi bir koku. Yanmış tezekle biberiye, çürümüş miskle reçine karışımı, hem acı hem tatlı, tiksinti veren, uyuşturucu üretip satan para canlısı, kan emiciler gibi iğrenç bir koku. Zayıflığın, uyuşukluğun, alçaklığın kokusu olan iğrenç bir koku. Yaşama karşı koyma yürekliliğini, yaşamı sürdürme becerisini gösteremeyenlerin zorluklarına, kalleşliklerine, yanlışlarına karşın yaşamın değerini bilmek için gerekli düş gücünden yoksun olanların, yaşamı sevmek için gerekli akla sahip olmayanların sevdikleri koku. Kimileri uzun süre bastırılan, dışlanan bir merakın dürtüsüyle "sakın elleme, sonra karışmam" uyarılarının bir çocukta yol açtığı saf merakın etkisiyle ilk kez esrar içtiler. İnsan türünün anası Havva da iyinin kötünün de ne olduğunu merak edip yılanın sözüne uyarak elmayı yememiş miydi? Esrar gerçekten de bir uyarıcı mıydı? Her türlü tasayı, sıkıntıyı, korkuyu gideren mistik bir ilaç mıydı? Gizemli bir mutluluk iksiri miydi? İnsana sahip olmadığı bir yüreklilik, sahip olmadığı bir akıl, sahip olmadığı bir düş gücü, sahip olmadığı bir zeka mı verirdi? Taşaklı mı kılardı insanı? Yoksa solucana dönüştürür, bir solucan gibi öldürür müydü? Bir kez deneyelim diyorlardı merakı uyanan çocuklar, sorumsuz Havvalar. Üniformalı yüzlerce çocuk, asker giysili bir sürü Havva, ellerinde tüfekleri, ağızlarında elmaları. İçemedikleri esrarı sırt çantalarına, postallarının tabanlarına, jiplerinin tekerleklerine, zırhlı araçların motorlarına, M113'lerle leoparların bir köşesine saklıyorlardı İtalya'ya götürmek için. Yine içmek ya da satmak, yanmış tezekle biberiye, çürümüş miskle reçine karışımı, hem acı hem tatlı, tiksinti veren, uyuşturan, üretip satan para canlısı, kan emiciler gibi iğrenç kokusunu salmak için. Zayıflığın, uyuşukluğun, alçaklığın acı veren kokusunu. Ne kadar götürüyorsun sen? 200'er gramlık 2 paket. Sen 250'şer gramlık 4 torba. Ben 60'lık 20 çubuk. Herkesten çok götüren de belki Fifi'ydi. Stefano, Gaspare ve Ugo parası karşılığında Lady Godiva'yı almak isteyen Fransız Bernard'ı başlarından savarken Fifi koşup 3 kilo topak esrar almış, aklına gelen her deliğe tıkmıştı. Bu arada kıçını da boş bırakmamıştı. Ne var ki bir yanlış anlama, daha doğrusu feleğin dalga geçmesi sonucu gideceği yere kazasız belasız ulaşan bu mal 6 ay içinde Taormina mezarlığına yolcu edecekti onu. Esrarım zarar vermez, iyi maldır, bekadan gelir. Balbek'in yeşil ovalarından, ucuz da, bir kilo alıp da asker çek, çek esrarımı çek. Bu acılı öyküyü, bu acılı kenti unutmanın tek yolu esrar çekmek. 54. ayrımın sonu, sayfa 609.